Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Yine bir insan bu programıyla beraberiz, baş başayız, huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Malumunuz insan bu programında her hafta güzel, zengin, engin konulara ele almaya, engin konularda gezmeye gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce gayret ediyoruz. Bu hafta da istedik ki güzel bir seyahat gerçekleştirdi klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız. Bize seyahatte gördüklerini, oralarda şahit olduklarını anlatsın. Bu haftaki konumuz Bosna Hersek üzerine olacak. Çünkü klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız geçtiğimiz hafta Bosna Hersek'te bulundular. Yediği içtiği kendisine kalsın diyoruz ve bugün evet. Bize gördüklerini, duyduklarını, şahit olduklarını ve oradaki anılarını paylaşsın istiyoruz. Hocam buyurun, söz sizde. Nasıl geçti yolculuğunuz, neler yaptınız, paylaşır mısınız?
Evet, İmam Gazali'nin güzel bir sözü var Süleyman Bey, diyor ki okumak üç türlüdür diyor. Dilin okuması kıraattir diyor, aklın okuması tefekkürdür diyor, kalbin okuması hayattır diyor. Şimdi biz de geçen hafta bir vesile Bosna Hersek'e gittik dostlarla beraber. Orada hem aklımızı okutmaya çalıştık, hem kalbimizi okutmaya çalıştık ve bazı şeyleri müşahede ettik. O müşahedeleri dinleyicilerimizle paylaşalım istedik ki olağanüstü şeyler değiller, bilmediğimiz şeyler değiller, aklımıza gelmeyecek şeyler değiller. Hepsi yaşadığımız, bildiğimiz, daha önce tecrübe ettiğimiz, aklımıza gelebilecek şeyler ama güzellikleri devamlı hatırlamak lazım. Güzellikleri devamlı birbirimize anlatmamız, hatırlatmamız lazım düşüncesiyle tekrar bu geziyi vesile edip dinleyicilerimizle aklımıza gelen, gözümüzün gördüğü güzellikleri, farklılıkları veya kalbimizde, zihnimizde bulunması gereken önemli şeyleri paylaşalım istedik. Şimdi Bosna Hersek'e gittik. Bosna Hersek'e giderken birkaç tane şey tabii dikkatimizi çekti. Hem gittiğimiz esnada hem de gittikten sonraki süreçte. Mesela uçakta giderken hemen yakınımdaki bir beyefendi kendini kötü hissetti. Olağanüstü kriz bir durum yok. Kendini kötü hissetti. Muhtemelen tansiyonu düştü. Böyle krize girdiği falan yok. Tansiyonu düştü. Hareket etmekte zorlandı. Böyle bir yarı baygınlık halinde. Tam baygınlıkta değil. Bunun üzerine hemen anons yapıldı. Doktor var mı diye. Hemen uçaktan sorumlu olan hostes hanımefendi geldi. Ondan sonra bu hostes hanımefendi geldi, aletleriyle beraber müdahale edecek ilk yardım çantasıyla. Bir beyefendi var, bayılan beyefendiyle aynı ekipten, onun başında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Adamcağız da haklı, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir konuşma geçti aralarında. Hostes hanım, müsaade eder misiniz dedi, siz doktor musunuz dedi. Doktor çağırmışlar diye, siz doktor musunuz dedi adam. Yok dedi, ben doktor değilim dedi ama dedi ben bu uçuştan sorumluyum. Dolayısıyla müsaade edin, doktor değilseniz müdahale edeyim dedi. Siz doktor musunuz dedi. Yok efendim doktor değilim ama biz bunların eğitimlerini aldık. Doktor gelene kadar müdahale edebilirim. Doktor değilsen doktoru bekleyin falan, böyle bayağı bir bağırdı. O kriz anını, tatsız olan kriz anı daha da tatsız hale getirdi. Şimdi burada tabii bildiğimiz bir şey var, soğukkanlı olmak lazım. Ama yapamadığımız bir şey var, soğukkanlı olmak. Tabii ki beyefendinin kafile arkadaşı, grup arkadaşı, ekip arkadaşı her neyse, onun adına telaşlanması normal. Ama o telaş anında mazereti yok kimsenin başkasına kaba davranmak için, başkasına mani olmak için. Geçenlerde çok güzel bir söz okudum. Diyor ki, kimse sizden daha hafif bir imtihan vermiyor. Dolayısıyla sanki en ağır imtihanı siz veriyormuş gibi insanlara davranmayın diyor. Herkesin kendi hayatının zorlukları var. Herkesin kendi hayatının imtihanları, sıkıntıları, dertleri var. Bunları bize anlatmak zorunda değiller. Bunları bilmek zorunda değiliz. Bizim derdimiz, bizim sıkıntımız, bizim problemimiz var diye herkes bize anlayış göstersin bekliyoruz. Ama kimsenin en az bizim kadar problemi olacağını düşünerek onlara davranmıyoruz. Hep bize öncelik, hep bize anlayış, hep bize sabır, hep bize tahammül için bizim problemimiz var. Ama aynı şekilde karşı tarafında problemi var. Bize anlatmak zorunda değil, bilmek zorunda değiliz. Karşı tarafında sıkıntısı var, karşı tarafında derdi var. Dolayısıyla her zaman İnsanlarla ilişkilerimizde dikkatli olmaya, özen göstermemiz lazım tabii ki. Kırmamaya, incitmemeye, nazik olmaya, kaba davranmamaya, sabırlı olmaya, tahammüllü olmaya. Bu bir meziyet, bu bir özellik. Ama zor zamanlarda daha fazla göstermek zorundayız. Kendimizi daha fazla kontrol etmek zorundayız. Çünkü zor zamanlarda şirazeden çıkma ihtimalimiz daha fazla. Kendimizi kontrol edememe ihtimalimiz daha fazla. Zor zamanlarda, kriz zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda ekstra dikkatli olmamız lazım. Bunu bir köşeye yazdım ben zihnime. Onu gördüm, yazdım.
Yani yolculuğumun
ilk dersini. Bu. Evet, ilk sahnesindeki ilk dersini aldım. İkincisi, bizi oraya, orada üniversite var, Saraybosna Üniversitesi. Saraybosna Üniversitesi TİKA ile ortak olarak sponsor oldu, davet etti. Bir ekip olarak gittik, eğitim verdik. Verdiğimiz eğitime üniversite öğrencileri ve dışarıda psikoloji alanında çalışan psikologlar katılması bekleniyordu. Daha çok büyük oranda o bölgedeki psikologlar geldi. Çok güzel bir şey. Yani o bölgede çalışan psikologlar çok ciddi bir katılımla geldiler. Sabahtan akşama tam gün eğitimi aldılar, dinlediler. Güzel bir program oldu vesaire. Fakat bu programın arkasına baktığımızda, bu programın arkasında bir kişi var. Bir kişi. Bir tane dertli, güzel bir insan. Ve o insanın ne üniversitede görevi var, ne TİKA'da görevi var. Kendi işini gücünü yapıyor, kendi işi gücü var. Kendi işi gücünü yaparken diyor ki, benim diyor enerjim, imkanım, kapasitem, zekam, ilgim, bilgim artı bir şey yapmaya da müsait diyor. Kendi işimi zaten yapıyorum. Artı bir şey daha yapabilirim işimden
yeni
başka.
Yeni bir organizeyi de planlayabilirim.
Yeni bir organizasyon da yapabilirim. Daha faydalı bir şey daha yapabilirim. Kendi işimi aksatmadan. Kendi işimin üzerine katarak. Ve ne yapayım diyor. Böyle bir program yapayım diyor. Üniversitenin kapısını çalıyor. Diyor ki böyle böyle bir ihtiyaç var. Arkadaş psikolog. Böyle böyle bir ihtiyaç var. Sizin psikoloji bölümünüz var. Psikoloji bölümünün organizasyonuyla böyle bir şey yapalım. Ne istiyorsun diyor üniversite. Mekan istiyorum. Üniversitenin adını istiyorum. Olur diyor. TİKA'ya da diyor ki siz diyor çalışma yapmıyor musunuz böyle çalışmalar? Yapıyoruz. Bize diyor destek olun. Ne desteği? Uçak bileti başka bir şey değil. Tamam diyor TİKA'da. Neticede bu iki tane organizasyonu birleştiriyor. Dışarıdan bir kişi, bir tane genç, yeni mezun, bir sene olmuş mezun oldu. Yani böyle yaşlı başlı bir insan da değil. Ve bizi orada 3-4 gün ağırladı. Katılanlara çok faydalı oldu. O bölgenin insanına çok faydalı oldu. Bizim için de faydalı oldu. Yaşadık, gördük, tanıştık vesaire. Ve bütün bu organizasyonun arkasında bir kişi var. Bu bir kişi boş gezen, işi gücü olmayan bir insan değil. Çoluk çocuğu, ailesi olan, kendi gündemi, meşguliyetleri olan, kendi işi olan bir insan. Ama ekstra ne yapabilirim diyor. Ve fırsat bulur bulmaz da yapıyor. O yüzden ikinci olarak önemli gördüğüm bir nokta var. Bana tekrar tekrar bir şeyi hatırlatan. O da şu, insan normal işini yapacak güzel bir şekilde ama yetinmeyecek. Fazladan ne yapabilirim? Artı ne yapabilirim? Bir saat vaktim mi kaldı? O bir saatimi insanlar için, insanlık için nasıl değerlendirebilirim? Artı nasıl bir şey daha katabilirim?
Adeta bir müteşebbis. Hayırdan tabii, müteşebbis.
Ne kadar güzel söylediniz. Yani ticarette müteşebbis değil. Şimdi müteşebbislik çok teşvik evet. edilen bir şey ya. Ticarette müteşebbis değil, hayır işlerde insanlık namına müteşebbis. Ve insanlık namına müteşebbis olarak hiçbir menfaati yok. Hiçbir vazifesi yok. Hiç kimse niye bunu yaptın, yapmadın diye soracak değil. Yaptığı için de dünya kadar sıkıntı çekiyor. Buna rağmen hiç pişman değil. Hiç etrafa bakmıyor. Kimse bana yardım ediyor mu? Hadi siz bana yardım edin, bana destek olun, ben yapayım.
İşine bakıyor, hedefine bakıyor.
Hedefine bakıyor, tek başına yapıyor. Ve tek başına götürdü. Harikulade sorunsuz bir program yaptık. Ve ben çok yere giderim böyle. Büyük büyük kuruluşlar, bir sürü elemanla, bir sürü personelle organizasyon yaparlar. Aksaklık çıkar.
Tırnak içinde profesyoneldir
profesyonel,
onlar.
Profesyonel tabii, güya profesyoneldir. Ama bu arkadaşımız tek başına yaptığı organizasyonda hiçbir problem yaşamadan bitirdik. O yüzden ikinci olarak benim aklımda kalan şu oldu. İnsan ne iş yapıyor olursa olsun, fırsatı varsa muhakkak bir kademe bir şey daha yapması lazım. Artı bir şey daha yapması lazım insanlık için. Kimseye bakmadan. Yani kimse bana yardım ediyor mu, kimse var mı yok mu diye bakmadan kendisi meydana çıkacak. Gücü yettiğince uğraşacak. Bir şekilde Allah zaten kolaylık veriyor. İnsan yapmak istediğini yapabilir hale geliyor. Dolayısıyla bu da önemli hususlardan bir tanesiydi benim için.
Eyvallah hocam.
Bir diğer mesele, gezmek lazım, görmek lazım. Yani Bosna bizim Bursa'dan farklı değil. Bursa'ya gittiğinizde ne görürseniz Bosna'da aşağı yukarı aynı şeyleri, aynı eserleri görüyorsunuz. Aynı tabiatı görüyorsunuz. Tabii Bursa'yı şimdi çok kötü bir şekilde şehirleştirdiler ama her halükarda Bursa harikulade güzel bir şehirdir. Bosna da harikulade güzel bir şehir. Ama bizim orada ecdadımız bulunmuş. Tarihimiz yatıyor. dinimizi, inancımızı paylaşan insanlar var. Kültürümüz çok ortak. Oraya gidip görmek lazım. Gidip görerek öğreneceğimiz çok şey var. Hissedeceğimiz çok şey var. İnsan illa bilgi olarak zihnine bir şey katma derdine düşmemeli. His olarak kalbine bir şey katma derdine de düşmesi lazım. Nasıl bilgisini arttırmaya çalışıyor? Hissini de arttırmaya, duygusunu da arttırmaya çalışması lazım. Nasıl bilgisini zenginleştirmeye çalışıyor? Aklını zenginleştirmeye, fikrini zenginleştirmeye çalışıyor. Kalbini de zenginleştirmeye çalışması lazım. Kalbi zenginleştirme anlamında o topraklar çok önemli topraklar. Ve gitmek çok kolay. Vizesi yok, bir şey yok. Biniyorsunuz, uçağa gidiyorsunuz ve çok güzel hüsnü kabul görüyorsunuz. Oranın insanı da Türkiye'den gelen insanlar çok çok güzel karşılıyor, çok seviyor. Bu nedenle o topraklara gitmek lazım. Fırsat bulursak gidelim, bir şekilde ailemizi alalım, orada gösterelim. Mesela bakıyorsunuz, vefa duygusunu orada çok net bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Cuma namazını Gazi Hüsrev Paşa Camii'nde kıldık. Gazi Hüsrev Paşa Camii'nde bizim topraklarımızdaki Allah dostları için Fatiha okutuluyor. Diğer sohbetlerde, meclislerde bizim topraklarımızdaki evliya için, Allah dostu güzel insanlar için Fatiha'lar okutuluyor. Asırlar geçmiş ama halen insanlar bu toprakların büyüklerine sahip çıkıyorlar o topraklarda. Demek ki o toprak bu toprak yok. Tek bir toprak var. O toprak da bizim toprağımız. O toprağı da görmemiz lazım. Ama tabii bunu derken bir şeyi ihmal etmemek çok önemli. O da şu. Bosna'yı görelim. Şuraya görelim, buraya görelim ama bizim Türkiye'nin topraklarını görmüyoruz. Benim bir arkadaşım var. Dünyada bir sürü ülkeyi gezmiştir. Erzurum'u bilmez. Antep'e hiç gitmemiştir. Adana'yı görmemiştir. Kayseri haritada gösterebilir. O kadar. Ya tamam bütün dünyayı gezdin ama bir ülkeni de gez ya. Dubai'de bir hanımefendiyle tanıştım. Bundan 10 sene önce belki. 70 küsur yaşında bir hanımefendi. Yeni Zelanda'dan geliyor. Yeni Zelanda dünyanın dibi öbür ucu. Dedim ki nereye işte konuşuyoruz, nereye gidiyorsun? Türkiye'ye. Dedim ilk kez mi geliyorsunuz Türkiye'ye? Yok dedi ben dedi her sene gelirim dedi. Nereye gidiyorsunuz her sene dedim. Dedi ki Ege dedi benim yatım var. Orada yatıma giderim her sene yazın mavi tur yaparım. Gezerim denizleri dedi. Ha dedim o zaman dedim Ege bölgesini biliyorsunuz. Öbür tarafları biliyor musunuz? Biraz bilirim dedi. Gittiniz mi dedim. Dedi ki Doğu Ekspresi'ne bindim dedi. O Doğu'yu olduğu gibi Doğu Ekspresi'yle gezdim iki defa dedi. Şimdi ben güya Türkiye'yi anlatacaktım. İşte faydalı olacaktım Türkiye'de şurası var burası var gez falan. Baktım ki benden daha çok yer gezmiş kadın o zaman 10 sene önce. Böyle bir utandım bir kötü oldum. Niçin? Yeni Zelanda 30 saat uçakla gidiliyor. O kadar uzak bir yerden gelmiş. Ülkemizi baştan aşağı gezmiş, görmüş, tanımış. Ve biz maalesef İstanbul'u biliyoruz. Belli birkaç tane şehri biliyoruz. Başka yeri bilmiyoruz. Bilmemiz lazım. Gidelim, görelim. Ama mekan görmekten ziyade insan görmeye gidelim. Güzel insan görmeye gidelim. Ülkemizin farklı farklı yerlerinde o kadar güzel insanlar var ki tanımaya, görmeye değer. Böyle bazen bakıyorum insanlar işte bir müzeyi görmeye gidiyorlar. Buradan kalkıyorlar başka bir şehre. Bir lokantada yemek yemeye gidiyorlar. Bir ormana, bir dağ başına yürümek için gidiyorlar. Aynı bunun gibi güzel bir insan mı duyduk? Kayseri'de yaşıyor. Gidelim Kayseri'ye böyle olağanüstü bir tarihi esermiş gibi o insanı görelim. O insanı görmek, bir müze görmek kadar, bir doğa yürüyüşü yapmak kadar bizi zenginleştirecek. Belki daha fazla zenginleştirecek. Yani yemek yemeye oraya buraya gidiyoruz da güzel insan görmeye gitmeyecek miyiz? Gidelim. Trabzon'da güzel bir insan varmış, gidelim. Hatay'da güzel bir insan varmış, gidelim. Güzel insan tanıma, güzel insan görme, sohbetinden, bilgisinden, hayata bakışından istifade etme gibi bir derdimizin olması lazım. Bu anlamda ülkemizdeki kaynakları da kullanalım. Çok zengin kaynaklarımız var, çok güzel insanlarımız var. Meşhur değiller, ihtiyaçları yok meşhur olmaya. Ama bilen biliyor. Peşine düşmemiz lazım, aramamız lazım. O
yerüstü insanlar kaynakları.
Kimdir? Yerüstü kaynakları. O yerüstü kaynaklarını bulup ziyaret edip sohbetlerinden, bilgilerinden, tecrübelerinden faydalanmak lazım. Sonra da dünyanın farklı yerlerindeki büyüklerden de güzel insanlardan da faydalanmak lazım. İşte Bosna'daki güzel insanlar onlara örnek olabilir gitme kolaylığı anlamında. Bu da çok önemli. Bir diğer mesele dostlarla yolculuk yapmak insanı çok zenginleştiriyor. Yani biz bir grup arkadaşımızla, büyüğümüzle beraber gittik. Çok daha yakından tanıdım onları. Çok daha güzel paylaşımlarımız, çok daha samimi sıcak bir ilişkimiz söz konusu oldu. 30 sene İstanbul'da yan yana komşu olsak o kadar sıcak ilişki kuramazsınız yani. Yolculuk apayrı bir hal veriyor insana. Apayrı bir yakınlık sağlıyor. O nedenle eşimizle, dostumuzla, sevdiğimiz insanlarla yola çıkmak önemli. Yol arkadaşlığı çok önemli bir şey. Yol arkadaşlığı denemelerimizin, yol arkadaşlığı uygulamalarımızın olması lazım. Doğrusu bu seyahat bir anlamda da bana bunu öğretti. Sevdiğin insanlarla yol arkadaşlığı yap. Sevdiğin insanlarla yola çık. Bu da benim için öğrenilmesi gereken keyifli derslerden bir tanesiydi. Bir diğer mesele, orada bir tekkeye gittik. Sinanova Tekkesi diye güzel, hemen Saraybosna'ya yakın bir tekke. Her cuma akşamı zikir yapılıyor. Gittiğinizde oraya hiç kimse, yabancısın, nereden geldin, bir kenarda dur, bir uzakta dur diye bakmıyor. Herkes orada sanki asırlardan beri varmışsınız gibi, sanki her gün oraya geliyormuşsunuz gibi hiç yadırgamadan hayatlarına devam ediyorlar. Aralarına katılmanız için sizi çok nazikçe, baskı yapmadan, ısrar etmeden ama kendinizi dışarıda hissedecek, kötü hissedecek şekilde olmasına mani olacak şekilde, kendinizi kötü hissetmeyecek, dışarıda kalmayacak şekilde içeriye davet ediyorlar sizi. Ve içeride nasıl adapte olabilirseniz olun, ister sessiz kalın, ister katılın, ister dizüstü oturun, ister bağdaş kurun, ister içeride oturun, ister dışarıda oturun, hiç kimse kimseye karışmıyor. Bu da olağanüstü bir anlayış kültürü. Yani bizde bir çocuk caminin adabına hafif uymamazlık yapsın, hemen hacı amcalar kızarlar. İki tane genç, camiye az gelen genç şakalaşsın camide, hemen kızarlar. Orada biz gittik, hiç tekke adabını, oranın en azından tekke adabını çok bilmeyen insanlar olarak orada oturduk. Nasıl oturuyorsun, nasıl kalkıyorsun, kenarda mı durdun, köşede mi durdun, bir şey dedin mi, demedin mi, hiç kimse bakmıyor. Nasıl gelirsen gel, kabulsün, yeter ki gel, yeter ki orada bulun. Dolayısıyla
nezaket bu, var, letafet
tabii
var.
Tabii ki, tabii ki. Ve dışarıda kalmama da çok önemli. Yani nazikçe davet ediyor, buyurun siz misafir olarak şöyle öne geçebilirsiniz isterseniz diyor. İsterseniz öne geçiyorsunuz. Yani ev sahibinin hemen yanına davet ediyorlar sizi. İsterseniz ev sahibinin hemen yanına, baş köşeye geçiriyorlarsa ve baş köşece nasıl oturdunuz, nasıl kalktınız hiç bakılmıyor. Bu hoşgörüyü bizim çok ciddi olarak tekrar tekrar hatırlamamız, tekrar tekrar düşünmemiz, tekrar tekrar zihnimize kazımamız lazım. Niçin? Çünkü en çok kaybettiğimiz özelliklerimizden bir tanesi, hoş görmüyoruz birbirimizi. Kendimize karşı anlayışlıyız, çevremize karşı, etrafımızdaki insanlara karşı, belki en yakınımızdaki insanlara karşı hoşgörümüz, bu anlayışımız yok. Ama en çok da en yakınımızdaki insanlara karşı hoşgörümüzün, bu anlayışımızın olması lazım. Eskilerin güzel bir sözü var. Diyorlar ki, bir insanın kalitesini anlamak istiyorsanız en yakınındaki, her gün görüştüğü insanlarla ilişkisine bakın. Her gün görüştüğü insanları kırmıyorsa, incitmiyorsa, onlara nazik, iyi, saygılı davranıyorsa o insan hakikaten büyük insandır. Her gün görüştüğü insanlar onu sevgiyle sayıyorlarsa o insan hakikaten büyük insandır. Çünkü önemli olan insanın hayatta bir defa karşılaştığı insana karşı nazik ve sabırlı olması değil, her gün karşılaştığı insana her gün nazik olması, her gün sabırlı olması, her gün anlayışlı olması.
Ahlakı haline getirmesi.
Ahlakı haline sindirmiş olması onu. Yapmacık olmaması o anlamda. İşte bu noktada eşimize karşı sabırlı olmamız, çocuğumuza karşı anlayışlı olmamız, ailemize karşı nazik olmamız çok kritik meselelerden bir tanesi. Bunu yapamıyorsak hiç kimseye hoşgörü dersi vermeyelim, hoşgörü anlatmayalım. En başta bizim en yakınımızda, her gün görüştüğümüz, her gün bir araya geldiğimiz insanlara karşı sabırlı, hoşgörü, anlayışlı olmamız lazım. Ondan sonra da geniş çevre tabii. Sokakta gördüğümüz insana da, ilk tanıdığımız insana da, herkesin mücadelesini takdir etmeye çalışarak, o öyle oturmuş, bu böyle giyinmiş, sana ne? Sana ne? Sen kendi oturuşuna bak, kendi giyimine bak, kimsenin ne yaşadığını, ne düşündüğünü, nasıl bir tecrübe, nasıl bir imtihan verdiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla biliyor gibi yargılamayalım. Kendi hayatımızı yargılıyor gibi başkasının hayatını yargılayamayalım. Çünkü biz kendi hayatımızı biliyoruz, başkasının hayatını bilmiyoruz. Bilsek belki hak vereceğiz ona. O nedenle bu hoşgörü meselesi de orada tekrar dikkatimi çeken, gözüme gönlüme düşen özelliklerden bir tanesi oldu. Tekrar tekrar birbirimize hatırlatmamız lazım bu hoşgörü meselesini.
İnsan bu programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bizlerle Bosna Hersek seyahatini paylaşıyor. Orada gördüklerini, oradan geriye kalan duygularını, düşüncelerini bugün bizlere İnsan bu programında aktarıyor. Programımızın ilk bölümünde özellikle 3-4 konuya dikkat çekti. Orada gördüğü tekkelerdeki hoşgörüden bahsetti. Kendisini çok etkilediğini söyledi. Yola çıkmanın güzel olduğunu fakat yol arkadaşlığının daha güzel olduğunun üzerinde durdu. Meşhur tabirle aslında önce refik sonra tarik demiş oldu. Ve şehirlere gittiğimiz zaman şehirlerdeki yapılardan daha çok belki de o şehirlerdeki insanları, güzel insanları tanımanın üzerinde önemli durdu. Yani bir şehri insanlar üzerinden, değerli fikir adamları, gönüllü insanlar üzerinden tanımanın belki şehri doğru tanımak anlamında daha doğru öncelikli bir tercih olması gerektiğini belirtti. Bir de yolculuk esnasında karşılaşılabilecek her türlü olumsuz durumlarda soğukkanlılığımızı muhafaza etmek üzerine başından geçen bir tecrübeyi paylaşmış oldu. Ve dedi ki olumsuzluklar karşısında biraz soğukkanlı olalım ve meselelerin halli için biraz böyle kendimizi geri çekelim ve problemi küçültelim, problemi büyüten insan olmayalım dedi. Şimdi programımızın ikinci bölümünde kalan düşüncelerini ve duygularını paylaşacaklar. Hocam buyurun.
Evet. Gezi esnasında dikkatimi çeken bir şey oldu. Gazi Yusuf Paşa Camii var. Bosna'nın tam merkezindedir. O Saraybosna şehrinin baş çarşının oradadır. Gazi Yusuf Paşa Camii kaç yüzyıl önce Gazi Yusuf Paşa tarafından yapılmış. Orada cuma namazı kıldık. Gazi Yusuf Paşa'ya dua ediliyor her cuma. Ve oranın adı Gazi Yusuf Paşa Camii. Herkes bilir Gazi Yusuf Paşa'yı vesaire. Şimdi aklıma geldi ki, yahu dedim aşk olsun Gazi Yusuf Paşa'ya ne kadar samimiyetle yapmış, ne kadar ihlasla yapmış ki. Aradan asırlarca geçmiş, kaç tane savaş geçirmiş orası. Yakınlarda yine savaş geçirdi. Her tarafı yaktılar, yıktılar. Camiye hiçbir şekilde dokunulmamış. Cami güzel bir şekilde aynı ilk yapıldığı gibi korunuyor, muhafaza ediliyor. İnsanlar burada namaz kılıyorlar. Adı değişmemiş, yeri değişmemiş, içi değişmemiş. İnsanlar geliyorlar, kimin yaptığını hatırlıyorlar, yapana dua ediyorlar. Aklıma geldi ki insan mutlaka böyle bir kalıcı eser bırakması lazım arkasında. Ama kimse ne desin diye değil. Bakıyorsunuz insanlar büyük şaşalı şeyler yapıyor. 10 yıl ömrü oluyor, 5 yıl ömrü oluyor, 30 yıl ömrü oluyor vesaire. Ama bu Gazi Yusuf Paşa demek ki ne kadar samimiyetle, ne kadar temiz bir kalple bu eseri inşa etmiş, vücuda getirmiş ki aradan asırlar geçmiş, hala bugün kaç savaşın ardından orada insanlar bir araya geliyorlar, onu yapana dua ediyorlar, onu yapanı hatırlıyorlar, onu yapanı biliyorlar. Bu çok önemli bir şey. İnsanı hayal kuracaksa böyle bir hayal kurmalı diye düşündüm. Yani 300 yıl sonra bile devam edecek, 500 yıl sonra bile insanların faydalanacağı eserler bırakmaya çalışmak lazım. Himmeti böyle olması lazım.
Bu konuda şunu ekleyeyim Mehmet Buyurun Hocam. Lütfen. Güzel bir atasözümüz var. Derler ki büyükler, dile gelen ele gelir derler. Yani dile getirmek çok önemli aslında.
Tabii,
siz
tabii.
Siz dile getiriyorsunuz.
Tabii.
Yani dinleyicilerimiz de kendi işlerinde bunu seslendirsinler ve yakınlarıyla paylaşsınlar.
Evet.
Ben de şöyle bir şeye niyet ettim. Dile gelsin. İnşallah ele gelir.
Tabii neden
Vücuda
olmaz?
Vücuda gelir.
Tabii. Geçenlerde bunlarla alakalı bir program yaptık. Ne söylediğimize dikkat edelim.
Evet.
Hakikaten söylersek, dilimize gelirse dünyamıza da girer. Mesela orada Mostar Köprüsü yıkıldı malum. Yıkılırken bir iş adamı ya demiş ne kadar kötü oldu, ne kadar üzülmüş. Allah'ım demiş nasip et bunu ben yapayım demiş. Hakikaten hiç aklımda yok nasıl yapacak. Bosna'yla hiçbir irtibatı yok, ilişkisi yok, memleketi bambaşka falan. Gerçekten aradan zaman geçmiş, bu şirket yapanlardan birisi olmuş. Yani o an ne söylediği insanın çok çok önemli. Dolayısıyla insan kendi kendine kaldığında, dualar ettiğinde, dileklerde bulunduğunda, kalbinden istekler, arzular, hevesler geçirdiğinde şöyle şeyler geçirse ne kadar güzel olur. Allah'ım nasibet insanların asırlarca istifade edebileceği eserler bırakayım ardımdan. Asırlarca istifade edebileceği insanlar bırakayım arkamdan. Asırlarca istifade edebileceği bilgiler bırakayım, tecrübeler bırakayım arkamdan diye himmet etse, niyet etse insan hakikaten olmaz mı? Olur. Neden olmasın? Yeter ki bir istesin insan. Öbür türlü bakıyorsunuz insanlar böyle çok büyük hırslarla, çok büyük arzularla ev istiyorlar, araba istiyorlar, makam istiyorlar, para istiyorlar. Ne olacak ki? Bir makam kaç sene sürer? Bir araba ne kadar gider? Ne kaç sene mutlu eder? Bir ev ne kadar tatmin eder insanı? Kaç sene tatmin eder? Hep bir sonrası var. Yani ne kadar sürüyor ki? Bir makama geliyor insan. Bir sene sonra diyor ki başka bir makama geleyim. Bir araba alıyor. 2 sene sonra diyor ki şu arabayı da alayım. Bir ev alıyor. 2 sene sonra diyor ki şöyle bir evim de olsun diyor vesaire. Bunların sonu yok. Kalbe bunları koymaktan ziyade insanın uzun vadeli yatırımları koyması lazım. Öyle bir eser bırakayım ki 300 sene sonra insanlar hala kullansınlar. Savaş da olsa orada ne olursa olsun, afet de olsa o yapılar kalsın, o eserler kalsın, o bilgiler, o tecrübeler kalsın da insanlar istifade etsin diye. Kalbe girerse olmaz diye bir şey yok. Yeter ki kalbe girsin, dile gelmiş olsun. Bu da çok önemli bir şeydi. O Gazi Yusuf Paşa'nın himmeti benim çok dikkatimi çekti. Bir diğer mesele, Balagay Tekkesi var. Oranın meşhur tekkelerinden bir tanesi. Oraya İslam'ı getiren bildiğim kadarıyla Sarı Saltuk orada bir tekke kurmuş. Devasa bir dağın kenarı, yanında çok güzel bir ırmak akıyor. Onun yanında bir tekke kurmuş. Orada çalışmalarını yapmış vesaire. Orada 2 şey dikkatimi çekti. Birincisi, hakikaten insanın kalbini ve zihnini boşaltmak için tabiata çıkması lazım. Yani şu cep telefonlarını, televizyonları, bilgisayarları, haber bültenlerini, radyoları bir kenara bırakıp şöyle bir gün, bir hafta, 2 hafta kalbini ve zihnini boşaltıp rahatlatması, gerçek gündemleri, bu dünyadan, bu dünyada kalıcı olabilecek şeyleri, bu dünyadan sonra kalıcı olabilecek şeyleri kendisine hatırlatması lazım. Ama bunun için doğayla bir baş başa kalması lazım. Bir dağ dikkatli bir şekilde görmek için değil, bakmak için değil, okumak için nazar etmesi lazım. Yani baktım geçtim, yani dağmış. Öyle değil, adını koymak için değil. Hakikaten okumak için o dağa bakması lazım insanın. Bir göle bakması lazım, dinlemesi lazım. Gökyüzüne bakması, dinlemesi lazım. Çok ilginç bir şey okudum geçenlerde. Diyor ki, Türkçe'de diyor, her geçen gün sesten türeyen sözcükler gitmeye başlıyor dilimizden diyor. Çünkü dinlemiyoruz artık diyor. Yani gıcır gıcır, takır tukur gibi kelimeler artık çok dilimize gelmiyor. Niçin? Sesin kıymeti kalmadı. Mekanik sesler var. O sesleri dinleye dinleye doğal sesleri dinlemeyi unutmuşuz. Doğal hayatta ses nasıl çıkar? O sesler nelerdir? Onları duymuyoruz. Telefon çalarsa duyuyoruz. İşte bilgisayar açılırsa duyuyoruz ama doğal hayatın seslerine karşı ciddi bir duyarsızlığımız başladı. O yüzden dilimizde de o sesler karşılıklarını bulamıyor diyor. Hakikaten önemli bir şey.
Ve belki sizi tamamlayacak nitelikte renkleri de artık mesela 6-7 renge indirdik.
Tabii.
Dün baktım mesela Beşir Ayvazoğlu'nun renklerle ilgili bir çalışması var. Belki 50'ye yakın renk ismi. Kurşuni diyor, Celali diyor, Haki diyor. Yani sınıfta kalıyoruz. Bilmiyoruz evet. Çünkü yeşil, evet. Sarı, mavi.
Evet.
Halbuki kainatta o kadar çok renk var ki ve evet. Bunu bizim dilimiz ifadelendirmiş ama anlamıyoruz. Karşılığı yok. Bugün evet. Çok arkadaşımıza okuduk Genç Dergisi'nde. Bir öyle sorayım dedim. Arkadaşlar açtım listeyi. Hiçbir karşılığı yok bizde.
Tabii.
Çünkü ama renkler diyorsun sarı, kırmızı, mavi, yeşil.
Bu kadar.
Ara renklermiş, tabii. İncelikmiş. Kurşuni diyor mesela. Kurşuni. Gümüşi diyor mesela. Unutuluyor. Aynı bu sesler dediğiniz gibi.
Evet. Halbuki bilmememiz gereken ne kadar çok şeyi de biliyoruz aslında.
Evet.
Yani gereksiz, hiçbir işimize yaramayacak ne kadar şeyi detayıyla biliyoruz ama en basitinden renklere karşı bilgimiz ne kadar zayıf. Ne kadar biliyoruz anlıyor da bilmiyoruz aslında. Evet. İşte esas bilmemiz gerekenlerle esas bilmememiz gerekenler arasında ayırt yapmak büyük marifet. Bunun peşine düşmek lazım. Balagay Tekkesi'nde dikkatimi çeken bir şey daha oldu. O da şu. Senede bir defa bölgedeki bütün cemaatler, tarikatlar oraya geliyorlar, toplanıyorlar. Şeyh efendileri geliyor ve hepsi orada zikrini yaptırıyor, dersini yaptırıyor. Bütün diğer tarikat şeyhleri ona uyuyorlar sırayla. Hepsi hepsini kabul ediyor. Kimse kimseyi dışlamıyor. Kimse kimseye karşı çıkmıyor. Kimse kimseyi eleştirmiyor. Herkes birbirini sevgiyle kucaklayıp kabul ediyor. Ve 550 seneden beri bu gelenek devam ediyor. Bu da çok önemli bir şey. Orada yine dikkatimi çeken bir başka husus. Yatsıdan sonra zikir başlıyor. Akşam namazda yatsı namazı arasında bir sohbet var. Sohbeti yapan oranın baş müftüsüydü. Baş müftüsü boşnakça konuşuyor. Ben de dinliyor mu anlamıyorum bir şey. Bir dedi ki sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz dedi. Sonra tercüme etti. Sonra başka bir Türkçe şiir söyledi, tercüme etti. Başka bir Türkçe şiir söyledi, onu tercüme etti. Meğer Türkiye'de ilahiyat okumuş. Sonra oraya gitmiş, baş müftü olmuş vesaire. Orada dedim ki ya dedim, Türkiye'de aslında ne kadar çok yabancı öğrenci var. Bu yabancı öğrenciler geri döndüklerinde, tahsillerini bitirdiklerinde toprakları için, ülkeleri için ne kadar büyük hizmetler yapacaklar. Yeter ki burada iyi bir yatırım almış olsunlar. Ama biz onlardan çok habersiziz. Yani çok güzel onlarla ilgilenen insanlar tanıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, vakitlerinden fedakarlık yapıp o çocuklarla ilgileniyorlar ama ben onlardan biri değilim. Keşke ben de yani çorbada tuz misali bir katkım olsa yabancı öğrenciler için. Onlara bir şeyler yapabilsem diye zihnime koydum. İnşallah nasip olur. O insanlara faydalı olacak bir şeyler yapabilirim ama gerçekten gündemimize alalım. Yani her öğrenci 10 sene sonra, 20 sene sonra kime faydalı olacak bilmiyoruz. O yüzden öğrencilikleri döneminde, tahsilleri döneminde ne kadar çok istifade edebilirlerse süreçten, o istifadeyi arttırmak için biz ne kadar destek verebilirsek, ne kadar katkıda bulunabilirsek o kadar faydalı. Bu nedenle işte yurt dışından gelen olsun, Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen olsun öğrencilere mutlaka sahip çıkmak lazım. Onları her anlamda maddi manevi desteklemeye çalışmak, zenginleştirmeye çalışmak lazım. Bu da kenara yazdığım, kendim için notlarımdan bir tanesi oldu. Dinleyicilerimize de paylaşmak isterim. Bir diğer mesele, son gün oradaki boşnak çocuklar yerel kıyafetler giymişler. Çok böyle harikulade güzel, zarif kıyafetlerdi. Benim de ellerinizden öper bir kızım var, 6 yaşında.
Allah bağışlasın.
Ona da cümlemizinkini inşallah. Ona da alayım istedim, gönlüme düştü. Fakat son gün vakit dar, arıyoruz. Dediler ki bir tane dükkan da vardır, o da şuradadır. Vakit de erken bir vakit. Uçağa yetişeceğiz, erkenden kalktık çarşıda, ona bakıyoruz arkadaşlar. Gittik dükkana, dükkan kapalı. Bir tek de o dükkanda varmış, ne yapacağız? Dükkanın kapısının önünde camında bir telefon numarası var. Arkadaş hemen telefon numarasını aradı, dedi ki biz dedi sizin dükkanınızın kapısının önündeyiz, sizde bu elbise varmış, onu almak istiyoruz. Adam dedi ki ya dedi ben oraya bir saat mesafedeyim, gelmem dedi bir saat sürer. Ne yapacağız, biz bunu almamız lazım. Dedi ki komşumda benim anahtarım var. Komşum açsın, satsın size. Harika, çok güzel. Ben dedi komşumu arayacağım şimdi, siz de gitmeyin, ben ararım. O size açar, satar. Böyle 2-3 dakika bekledik. O sırada yan dükkandan komşu çıktı. Dükkanın kapısını açtı. Işıklarını yaktı. Malzemeleri çıkardı. Dükkanın kendi sahibi gibi açmaya başladı. Biz de gittik. İşte derdimizi söyledik. Bize anlattı. Şu elbise şudur, bu budur. Şu yaşa şudur. Şu malzemesi vardır, şu aksesuar vardır vesaire diye. Pazarlık ettik. Pazarlık etti biz de. Biraz indirim yaptı. Paketledi, verdi. Ve ben hayran oldum. Niçin hayran oldum? Çünkü komşusuna güveniyor, anahtarını veriyor. İnisiyatif veriyor pazarlık yapması için. Komşusu işin bütün detayını biliyor. Ne fiyattır?
Evet, o da ilginç.
Tabii ne kadar inilir? Onun aksesuar nedir? Onun yanında ne verilir? Halbuki adam bambaşka bir iş yapıyor komşusu. Komşusu giymiş de yapmıyor. Başka bir şey satıyor orada. O çok dikkatimi çekti. Yani bir şekilde İnsanlara modern dünyada güvensizlik pompalanıyor. Babana bile güvenmeyeceksin diyor. Bırakın komşuna, babana güvenmeyeceksin diyor. İnsanlar eşlerine güvenmiyorlar. Eşlerine izin vermiyorlar hayatlarına girmesi için. Çocuklarına bir sırrını paylaşmıyorlar. Saklıyorlar kendilerini. aman dostuna anlatma sırrını diyor. Kimseye sırtını dönme diyor vesaire vesaire. Böyle saçma sapan, çok özür dileyerek söylüyorum, tavsiye güya, güvenmeme üzerine. Ama insan güvenle yaşar ya. Güvensiz hayatın tadı olur mu? Güvenmeden insan nasıl hayattan lezzet alacak? Nasıl insan sevecek? Güvenmeden insan sever mi? Sevemez, nasıl sevecek? Güvenmediği insan nasıl sevecek insan? Her an kötülük bekleyerek, her an zarar bekleyerek, her an tehlike düşünerek insanla ilişki kurulur mu?
Diken üstünde demek.
Tabii ki.
Yani, her an bir diken üstündeyiz.
Tabii, nasıl?
Bir diken batabilir, bir yerden işte bir kazık yiyebiliriz, ya, üzülebiliriz, ezilebiliriz.
Tabii, çekilir hayat mıdır bu? Yani hayatta işkence yaşatıyor insan kendine. O yüzden güveneceğiz birbirimize. O çok güzel bir ders oldu bana. Anahtarını komşusuna bırakıyor. Ve komşusu hakim. Komşuna müsaade etmiş. İstediğin fiyattan sat. Ben seni eleştirmem. Ben seni yadırgamam. Ben sana kızmam. Ben sana teslimim. Güveniyorum. Sen kendin için ne düşünüyorsan benim için de onu düşünürsün. Kendinden ayrı koymazsın beni. Diye de bir güven var. O yüzden bu bizim çokça, özellikle büyük şehirlerde çokça kaybettiğimiz hasletlerimizden bir tanesi. Birbirimize güvenmeye, birbirimize inanmaya, birbirimize, birbirimizi emanet etmeye ihtiyacımız var. Malımızı emanet edeceğiz, canımızı emanet edeceğiz. İmkanımızı, sırrımızı, derdimizi emanet edeceğiz. Ve bileceğiz ki gözümüz arkada kalmadan bu adam benim emanetime sahip çıkar. O şekilde yeniden ilişkilerimizi gözden geçirmek durumundayız. Yani biz neyi ne kadar emanet ediyoruz? Etrafımızda güvendiğimiz, güvenebileceğimiz ne kadar insan var? Komşularımıza bir o gözle bakalım. İş arkadaşlarımıza o gözle bakalım. Ailemize o gözle bakalım. Dostlarımıza o gözle bakalım. Bakıyorum şimdi, insanlar çok samimi oldukları insanlar var görünüyor. Bir sırrını söylemiyor. Bir derdini paylaşmıyor. Güvenmiyorum diyor. Anlatamam diyor. Başkalarını anlatır diyor. Emanet edemiyor sırrını, emanet edemiyor derdini. Nerede kaldı ki işte malını mülkünü emanet edecek, dükkanın anahtarını, evinin anahtarını emanet edecek vesaire. Bu hiç yok. Dolayısıyla bunları yeniden canlandırmamız lazım. Peşine düşmemiz lazım. Bakıyorum insanlar diyorlar ki güvenilecek insan yok. Ama bunu diyen bir sürü insan. Yani herkes güvenilecek, kendisi güvenilir insan olarak kabul ediyor kendi. Ama başka hiç kimseyi güvenilir insan olarak kabul etmiyor. Bu şu demek: ben kendime güvenmiyorum veya ben kimseye güvenmediğim için kimse de bana güvenmiyor. Sen insanlara güven, insanlar da sana güvenir. Yeter ki sen bir taraftan güvenmeye başla. Güven kaybettiğimiz hazinelerimizden bir tanesi. Güvensiz yaşanmaz.
Hemen bir hatıramı anlatayım hızlıca. İşte geçenlerde bir ressam Turgut Kuru ile tanıştım Üsküdar'da. 52 senelik bir ressam kendisi. Evet. Çok da güzel bir insan. Tanıştım.
Okudum hatıralarınızı.
Konuştuk. Teşekkür ederim. Ayrılırken kendisinden bir Peyami Safa'nın tablosunu aldım. Çok da güzel bir eser. Ama o sıra tabii yanımda o kadar para yoktu. Biraz çünkü meblağı fazlaydı. Çıkışmadı para. Dedim ki sonra bırakacağım. Muhabbet ettik. Tam ayrılırken tabii içimde de bir şey var. Böyle bir mahcubiyet var. Çünkü beni ilk defa tanıyor. Ve gelmesem bayağı yüklü bir meblağdan olmuş olacak. Dedim ki kendisine, efendim bana güvenebilirsiniz dedim. İnşallah önümüzdeki ayın işte şu tarihlerinde getireceğim dedim. Gülümsedi. Sen kendine güveniyor musun dedi. Güveniyorum dedim. Tamam, sen kendine güven de sıkıntı yok dedi.
Hiç, tabii,
yani kendinden
tabii,
emin
tabii,
ol.
Tabii.
Benim açımdan sıkıntı yok dedi. Yani sen kendinden eminsen ben de senden eminim dedi.
Evet.
Güzel bir ölçü yani. Tabii. Yani güvenilir olma açısından güvendi ve diyor ki sen kendinden emin misin? Biz artık kendimizden emin değiliz.
Değiliz. Kimseye güvenilmez diyorsak.
Evet.
Kimse de bize güvenmiyor demektir. Biz güven vermiyoruz demektir. O yüzden ne olur bu ezberleri bozalım. İnsanların ne kadar güvenilmez olduğu, ne kadar inanılmaz olduğuyla alakalı kötü hikayelere kulaklarımızı, gönlümüzü tıkayalım. İnsanlardan muhakkak güvene layık olmayan insanlar var. Onlara karşı kendimizi koruyacağız ama büyük çoğunluğu insanların böyle değil. İnsanların büyük çoğunluğu güvenilir insanlar, etrafımızda sevdiğimiz, ilişki kurduğumuz insanlar, güvenilir insanlar. Onlara güvendiğimizi göstermemiz, güvenli ilişkiler kurmamız lazım. Onlar için değil, kendimiz için. biz hayata daha sağlam basalım, biz hayatta daha mutlu, daha huzurlu olalım, daha rahat bir hayat yaşayalım için değil. Onların faydasına değil o. Bizim faydamıza, kendimiz için yapalım bunu.
Temel değer çünkü.
Temel değerimiz. Yani, bizim için yani olmak. Biz öbür türlü sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayamayız. Kimseye güvenmeden mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşanır mı? Yaşanmaz. İlla ki bir sürü problem, hem fiziksel hem psikolojik problem patlatır insan, yaşar. Dolayısıyla bunlar olmasın için kendimiz için insanlara güvenelim. İnsanlara gönlümüzü, sırrımızı, dükkanımızın anahtarını, evimizin anahtarını emanet edebilirim. Biz ne kadar güvenirsek insanlar da o kadar bize güvenecek. Biz ne kadar insanlara değer verirsek insanlar da o kadar değerlenecek.
Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Bosna Hersek seyahatinizle ilgili.
Yok yani dediğim gibi bunlar, bu konuştuklarımız bilinmez şeyler değiller. Olağanüstü şeyler değiller ama tekrar tekrar bunları hatırlamakta fayda var. O yüzden tekrar güven meselesini, hoşgörü meselesini, okuyan insanlara, bilgi peşinde, ilim peşinde olan insanlara ilgi alaka meselesini gündeme getirmemiz, doğayla baş başa kalmayı gündeme getirmemiz ve hayatımızda eksikse tamamlama yönelik bir şeyler yapmamız lazım. Bunları tekrar bu vesileyle hatırlatmış olalım.
Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Bir İnsan Bu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bizlerle Bosna Hersek seyahatinin detaylarını paylaştılar. Oradan geriye kalan duygu ve düşüncelerini aktardılar. Programımızı kaçıranlar için hatırlatmış olalım. erkamradyo.com adresinden linkleri tıklayarak İnsan Bu programının eski bölümlerini, geçmiş bölümlerini dinleyebilirsiniz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hepinize muhabbetler, hürmetler diliyorum. Hayırla kalınız.